Ayrım 25.
Sayfa 289. Evlatlar, size diyeceğim bir şey var. Sözüme kulak verin. Dinleyin, aklınızdan çıkarmayın, dedi ihtiyar. Piotra kaputunu sırtından itti. Kulak kesildi. Dövüşten canlı, yarasız beresiz dönmek istiyorsanız insanlık kanununa aykırı gitmeyeceksiniz. Hangisiydi o? Diye Stepan Astakov kararsızca gülümseyerek sordu. Savaş adını duyduğu günden beri yine yüzü gülmeye başlamıştı. Savaş çekiyordu onu. Topluca endişe, topluca üzüntü kendi derdini dindiriyordu az da olsa. Hangisi? Başkasının malına el sürme. Biri bu. Tanrı'dan korktuğun gibi kadınlara el değdirme. Bu ikincisi. Bir de bazı dualar var. Onları ezbere bileceksiniz. Kazaklar ayaklanıp hep birden konuştular. Biz kendi malımızı yitirmeyelim de başkalarının malı başkasına kalsın. İyi ama niye kadınlara el değdirmeyecekmişiz? Zorla olmaz. Kabul. Ama ya o da isterse? Nasıl tutar insan kendini? İş orada işte. Ne biçim dualarmış şunlar? Görelim. İhtiyar dinleyenleri dik dik süzdü, cevap verdi. Kadınlara dokunmayacaksınız hiçbir zaman. Dayanamaz da bulaşırsanız ya canınızdan olursunuz ya yaralanırsınız. O zaman pişman olursunuz ya para etmez. Duaları ben söylerim size. Türklerle savaşta baştan sona kadar dövüştüm ben. Ölümü heybe gibi omzumda taşıdım da dövüştüm. Kılıma bir şey olmadı. Neden? O dualardan. Öbür odaya giderek ikonun altında bir şeyleri karıştırdı. Buruşuk, rengi uçuk bir kağıt parçasıyla geri geldi az sonra. ''Hadi kalkın yazın şunları'' diye buyurdu. ''Sabah gün doğmadan hareket ediyorsunuz değil mi?'' Kağıdı masanın üstüne yaydı, orada bıraktı. İlkin Anikuşka kalktı. Pürüzsüz, kadınsız yüzünde oynak ateşin boylandırdığı gölgeler asabi asabi oynuyordu. Stepan'dan gayri hepsi yazdılar kağıtları duaları. Anikuşka yazılı kağıdı yuvarlayıp göğsündeki haçın ipine bağlarken Stepan güldü. Bitlere iyi yatak hazırladın ulan. İpin ucunda rahat edemiyorlardı. Kağıttan ev yaptın meretlere. Bana bak delikanlı, inancın yok, sus bari, diye ihtiyar Stepan'ı tersledi. Başkasının inancına gülünmez, günahtır. Stepan gülümsedi, sesini çıkarmadı. Anikuşka kötü havayı gidermek için ihtiyara sordu. Duada ok sözü filan da geçiyor, o niye? Baskına karşı bir duadır bu. Kökü çok eskiye dayanır. Rahmetli dedem kendi dedesinden öğrenmiş. Daha da eski olsa gerek. Eski çağlarda oklarla, kargılarla dövüşürlermiş ondan. Herkes en beğendiği duayı yazdı. Kurşuna karşı dua. Tanrı'nın lütfu üstümüzde olsun. Dağların üstünde beyaz bir taş var. At gibi kocaman. Su nasıl taşa geçemezse ben Tanrı'nın sofu kuluna ve arkadaşlarıma ve atıma da ok kurşun işlemesin. Çekiç örsün üstünde nasıl sekerse kurşun da benden öyle seksin. Değirmen taşı nasıl dönerse ok da öyle dönsün, bana erişmesin. Güneş ve ay ışısın, ben Tanrı'nın sofu kulunu korusun. Dağın ardında bir kilit biliyorum, onu kilitleyip anahtarını denize, büyülü beyaz altor taşının altına atsam. Onu ne büyücü, ne cadı, ne rahip, ne rahibe göremez. Denizin suyu nasıl çekilmez, kıyıdaki kumun taneleri nasıl sayılmazsa, ben Tanrı'nın sofu kulunun da bir yerine bir şey olmasın. Baba, Oğul, Ruhul Kudüs adına. Amin. Savaş öncesi duası. Deniz engindir. Engin denizin içinden beyaz altor taşı yükselir. Altor taşının üstünde 30 göbekten de ihtiyar bir adam oturur. Ben Tanrı'nın sofu kulunu ve arkadaşlarımı taştan bir örtüye sar. Batıdan doğuya, yerden göğe kadar. Paladan ve kılıçtan, demir mızraktan ve de kargıdan, gürzden ve baltadan ve top ateşinden ve kurşundan ve başka ateşli silahlardan ve de hepsinden çok tüyü ister kartal, ister kuğu, ister kaz, ister turna, ister bıldırcın, ister karga tüyünden olsun. Her türlü oktan Türk'ün, Kırımlı'nın, Avusturyalı'nın, Japon düşmanlarımızın, Tatar'ın, Litvanyalı'nın, Alaman'ın, Kalmuk'un ateşinden koru beni. kutsal büyüklerimiz ve Tanrı'nın ulu gücü, ben Tanrı'nın sofu kulunu koruyun. Amin. Hücum öncesi duası. Kutsal Bakire, Tanrı'nın kutsal anası, İsa Peygamberimiz Hazretleri, savaşa giden Tanrı'nın sofu kuluyum, yanımda yoldaşlarım. Sar bulutlara bizleri, çevremizi taştan duvarla çevir. Selanikli ermiş Dimitri Hazretleri, Tanrı'nın bu kulunu ve yoldaşlarını her yandan ve her yönden koru. Bırakma, kötü adamlar ateş etsin, mızrakla yırtsın, baltayla kessin, balta sapıyla vursun, gürzle essin, kılıçla biçsin, bıçakla belelesin, kessin, bırakma. Yaşlısı genci deme, esmeri siyahı deme, uygunsuz sihirbazı ya da ne çeşidinden olursa olsun büyücüsü deme. Yolun başındayım. Ben Tanrı'nın kulu, yetim, mahkumum. Denizde, açık denizde, Bunyan adasında bir demir sırık var. Sırığın tepesinde bir demirden adam, bir demirden asaya dayanmış durur. Demirin ve çeliğin ve kurşunun ve çinkonun ve bütün silahların büyücüsüdür o. Demir, var git, toprak ananın bağrında yitir kendini. Uzak dur Tanrı'nın kulundan, yoldaşlarımdan ve atımdan. Oklar ormana, tüyler ana kuşa, tutkal balığa. Koru bu kulunu çelikten, kurşundan, top ateşinden, havandan ve mızraktan ve bıçaktan koru. Gövdem zırhtan pek olsun. Amin. Kazaklar duaları yazıp gömleklerinin altında analarının takdis ettiği küçük haçlara, köylerinden getirdikleri don toprağı taşıyan keseciklerinin yanına iliştirdiler. Ama ölüm ayrıcalık bilmedi. Duaları yazanları da aldı götürdü. Galiçya'da, Doğu Prusya'da, Karpatlar'da ve Romanya'da savaş alevlerinin parıldadığı, Kazak atlarının toprakta iz bıraktığı her yerde çürüdü kaldı vücutları. Don'un yukarı kesimleriyle Vyashanska'da yaşayan Kazakların 11. ve 12. Kazay alaylarıyla Ataman'ın hasta alayına verilmesi usuldendi. Nedense 1914 kurasının bir kısmı 3. Don Kazak alayına ayrıldı. Bu alay daha çok üst Medvediyets bölgesinden Kazakların alayıydı. Mitka Korşunov da bunların arasına düştü. 3. Don Kazak alayı 3. Süvari Tümeni'nin bazı kısımları ile birlikte Vilno'da konaklanmıştı. Haziranda bir gün birkaç bölük birden şehirden çıktılar, kıra göçtüler. Hava bulutlu ama ılıktı. Koca koca bulutlar gökyüzünde toparlanıp geçiyor, güneşi gözlerden saklıyordu. Yürüyüş kolunun başında alay bandosu ortalığı birbirine katıyordu. Hafif yazlık kasketleri, kıta elbiseleriyle subaylar arkadan hep bir arada geliyorlardı. Başlarının üzerinde cigara dumanından bir bulut. Yolun iki yanında saman biçen kadınlı erkekli köylüler arada bir ellerini gözlerine siper edip geçen Kazaklara baktılar. Atlar terden sırılsıklandı. Apış aralarında sarımsı bir köpük belirmişti. Güneydoğu'dan esen hafif meltem kazan gibi havanın sıcağını azaltacağına büsbütün azdırmıştı. Yarı yolda küçük bir köyün orada bir yıllık kısa yereli bir tay 5. bölüğün ardına takıldı. Ahırdan kaçmıştı. Sürüyle atı görünce 4 nal üzerlerine geldi. Bol tüylü kuyruğu rüzgarda dalgalanıyor, körpecik tırnaklarının altından kalkan tozlar kül rengi bir bulut, yeşermeye yüz tutmuş otların üstüne yayılıyordu. Tay bölüğün en başına koştu. Başıyla başçavuşun atını iteledi. At art ayağını kaldırdı ama çifte atamadı. Taya acımış olacaktı. Şşt şşt hey man kafa diye başçavuş tayı korkutmak için kamçısını havada salladı. Kazaklar güldüler. Tayın sevimli görünüşü onlara köylerini hatırlatmıştı. Keyiflendiler. Tam o sırada beklenmedik bir şey oldu. Tay sıraların arasına girdi, takımı dağıttı, bozdu kapalı düzeni. Kazak atları huysuz huysuz kımıldandılar, tayı kenara itelediler. Tay en yakınındaki atı ısırmaya kalktı. Bölük kumandanı dolu dizgin geldi. Ne oluyor burada? Yoksul tayın işleri karıştırdığı yerde atlar horuldayıp tepiniyor, kazaklar kamçılarıyla taya dokunduru dokunduru veriyorlardı. İyice karışan takım oradan oraya dalgalanıyordu. Arkadan başka atlar da yüklendi. Öfkelenen bölük kumandanı bölüğün arkasından atını sürüp geldi. ''Ne oluyor?'' diye kükredi. Atını karışıklığın ortasına sürdü. ''Bir tay var burada. Aramıza karıştı. Bir türlü ayrılmıyor kerata. Bas kırbacı sırtına, ne çekiniyorsun? Kazaklar suçlu suçlu gülümsediler. Dizginleri kısıp huysuzlanan atları geri bastılar. Başçavuş, teğmen, bu ne demek? Allah kahretsin, takımınızı düzene sokun. Bir bu eksikti. Börük kumandanı atını sürüp uzaklaşırken hayvan tökezledi. Ard ayaklarıyla bir çukura girdi. Adam mahmuzu bastı. At çukurun öbür yanına sıçradığı gibi üstünde kara pazılarla yabani sarı papatyalar bitmiş kerpiç bir duvara tosladı. Arkada kalan alay yetişsin diye subaylar az sonra atlarını durdurdular. Alay kumandanının yardımcısı bir eliyle süslü eğerinin ön ucunu tutarak başını geriye attı. Matarasından kocaman bir yudum aldı. Başçavuş atını takımın içine sürdü. Küfrederek tayı şoseye doğru kovaladı. Takım yeniden kapalı yürüyüş düzenine girdi. 150 çift göz, başçavuşun üzengileri üstünde dikelip tayı kovalayışını seyrediyordu. Tay kah zınk diye durup pislik bulaşmış sarısını başçavuşun altına sürüyor, kah kuyruğunu havada koşturuyordu. Başçavuş kamçıyı bir türlü indiremiyordu tayın sırtına. Ancak kuyruğunun ucuna ulaşabiliyor, kamçıyı yiyen kuyruk iniyor ama az sonra yine dikilip rüzgarda gururlu gururlu dalgalanıyordu. Bütün bölük gülüyordu. Subaylar da güldüler. Suratsız yüzbaşının yüzünde bile çarpık bir gülümseme dolaştı. Başı çeken takımın 3. sırasında Mitka Korşunov, Vyashanska nahiyesinin Kargin köyünden bir kazak, Mihail Ivankov, bir de Üst Koperskaya'dan Kozma Kurutçukov. Geniş omuzlu, koca çeneli Ivankov konuşmuyordu. Kuruçkov'un lakabı deveydi. Sırtı biraz kambur, yüzü çopurdu. Durmadan Mitka ile uğraşırdı. Kuruçkov eski bir kazaktı. Başka bir deyimle sonuncu hizmet yılında. Geleneksel alay kurallarına göre de bütün eski kazaklar gibi genç kazakları yontmaya, terbiye etmeye, bir kabahatlerini gördüğü zaman kayışla yola getirmeye hakkı vardı. Gelenek şöyleydi. 1913 kuralı kazaklar bir kabahat yaptılar mı 13 kamçı yerlerdi. 1914 kuralılar 14. Subaylar ve çavuşların da işine gelirdi bu gelenek. Böylece yalnız rütbeye değil yaşa saygı anlayışı da yer ediyordu kazakların bilincinde. Daha yeni onbaşı sırmalarını takmış olan Kuruçkov eğerinin üstünde bir kuş gibi tüneyip oturmuştu. Gözlerini kısıp kül rengi bir buluta baktı. Sonra bölük kumandanının cakacı yüzbaşı Popov'un konuşmasını taklit ederek Mitka'ya sordu. "Hey, söyle bakalım Korşunov, bizim bölük kumandanının adı ne?" Mitka inatçılığı ve dik başlılığı yüzünden az tatmamıştı kayışı. Yüzüne saygılı bir ifade vermeye çalıştı. "Yüzbaşı Popov eski kazak efendi." "Nasıl?" "Yüzbaşı Popov eski kazak efendi." "Onu sormuyorum. Biz kazaklar ona aramızda ne diyoruz? Onu bilmek istiyorum." Ivankov korkuyla Mitka'ya göz etti. Kocaman ağzı gülmemek için büzüldü. Mitka arkasına baktı. Hemen arkalarından at süren yüzbaşı Popov'u gördü. "Hadi cevap ver," diye Kuruçkov zorladı. Gözlerini kıstı. "Yüzbaşı Popov deriz eski kazak efendi." "14 kırbaç. Cevap ver davar herif." "Bilmiyorum eski kazak efendi." "Bekle sen, bir uygun yer bulayım hele," dedi Kuruçkov. "O zaman gör sen dayağı. Cevap ver, sana sordular mı?"
"Bilmiyorum."
"Demek bilmiyorsun, seni leşerif seni. Lakabı ne bilmiyorsun demek." Mitka arkasında kumandanın atının hafif nal seslerini duydu, konuşmadı. Kuruçkov kızgın kızgın gözlerini kıstı. Geride sıralar kıkırdıyordu. Neden güldüklerini anlamadan parladı Kuruçkov. Kendine gülüyorlar sanmıştı. "Unutma Korşunov, ilk durduğumuz yerde 100 kırbaç yiyeceksin." Mitka omuzlarını silkti. Sonunda karar vermişti. "Kara kuyruk." "Ha şöyle." "Kuruçkov!" diye gürledi bir ses arkadan doğru. Eski kazak efendi eğerin üstünde sıçradı. Sonra esas duruşa geçti. "Ne hatlar ediyorsun sersem herif?" diye bağırdı yüzbaşı Popov. Atını Kuruçkov'un ta burnuna sürdü. "Ne öğretiyorsun genç kazaklara bakayım ha?" Kuruçkov gözlerini kırpıştırdı. Yanakları al al olmuştu. Arkasında kıkırdamalar duydum. "Ne söylemiştim geçen yıl ben sana? Şu tırnağımı kimin çenesinde kırmıştım? Yüzbaşı serçe parmağının küçük, sivri tırnağını Kruçkov'un burnuna kadar uzattı. Bıyığı oynayıp duruyordu. ''Bir daha duymayacağım bunu. Anladın mı sevgili dostum?'' ''Baş üstüne kumandanım.'' Yüzbaşı şöyle bir durdu. Sonra atını yana çekti. Bıraktı bölük önünden geçsin. Dördüncü ve beşinci bölükler tırısa kalktılar. ''Bölük, tırısa kalk, marş!'' Kruçkov tüfeğinin kayışını düzeltti. Dönüp geride kalan yüzbaşıya baktı. Mızrağını yerleştirdi, başını salladı. ''Şeytan alsın bu kara kuyruğu. Nereden çıktı böyle birdenbire?'' Gülmekten alnı ter içinde kalan Ivankov cevap verdi. ''Ne zamandır arkamızdan geliyordu. Hepsini duydu. Kimden söz ettiğini anlamış olmalı.'' ''Bir işaret etseydin ya bana eşek herif.'' ''Ne zorun vardı?'' ''Ne zorun mu vardı?'' ''Demek öyle. 14 kırbaç öyleyse.'' Çıplak kıçına. Bölük yöredeki çiftliklere dağıldı. Gündüzün kazaklar çiftlik sahiplerine yonca ve çim kestiler. Geceleri onlara ayrılan çayırlarda ayaklarına köstek vurulu atlarını otlattılar. Kamp ateşlerinin başında toplaşır, iskambil oynar ya da hikayeler anlatırlardı. Altıncı bölük Polonyalı bir toprak sahibinin büyük çiftliğinde konaklıyordu. Subaylar evde yatıp kalkıyor, iskambil oynayıp vakit geçiriyorlardı. İçip içip sarhoş olunca çiftlik kahyasının kızına sataşırlardı. Kazaklar evden birkaç kilometre ötede çadır kurmuştu. Kahya her sabah arabasına atlar, görmeye gelirdi onları. Şişman efendi kılıklı biriydi. Arabadan inerken siperliği parlak, beyaz kasketini havada sallayarak kazakları selamlardı. ''Hadi gel de biraz iç bakalım bizimle.'' ''Göbeğin erisin azıcık.'' diye seslenirlerdi adama. ''Al eline şu tırpanı yoksa kalpten gideceksin.'' Kahya hiç istifini bozmadan gülümser, mendiliyle kabak kafasının terini siler, bahçavuşu yanına alıp o gün kesilecek çim alanını göstermeye giderdi. Öğleye doğru sahra mutfağı gelirdi. Kazaklar temizlenir, çorbalarının başına otururlardı. Hiç konuşmadan tıkınırlardı. Yemekten sonraki yarım saatlik dinlenme zamanında konuşmalar da o denli canlıydı. ''Buranın otu işe yaramaz, bizim bozkır otuna çıkamaz bu.'' ''Burada hemen hiç ayrık otu yok. Şimdi bizim donun orada ekin biçmeyi bitirmişlerdir. Biz de az sonra bitiririz. Dün yeni ay çıkmıştı. Yağmur yağacak demektir. Cimri'nin biri bu lehli. Emeğimize karşılık her birimize hiç olmazsa bir şişe vodka vermeliydi. Ha ha, herif çoktan hazır. Bir şişe vodka için mihraba. İnsan ne kadar zengin olursa o kadar pintileşiyor. Nasıl oluyor bu kardeşler? Çara sor sen onu. Hey, çiftlik sahibinin kızını gören var mı içinizde? Niye sordun? Eti budu yerinde kızın. Koyun eti mi? Doğru, doğru. Tam dişlemek için. Anlattıkları doğruymuş, saraydan biri istemiş onu. Basit bir adam böyle lokmayı kaçırır mıydı sanıyorsun? Hey, çocuklar dün kulağıma çalındı. Çar burayı teftişe geliyormuş. Ha, kediler sirke içiyor. Yapma, tara ulan. Ver bir nefes çekeyim ya şu cigaradan. Şeytan herif sen de az bedavacı değilsin hani. Bari kilise kapısına otur da dinlen. Bakın çocuklar Fedotka'nın prosu var ama içilecek yeri kalmamış. Yalnız külü kalmış. Gözlerini aç da bak aslanım. İstediğin kadar ateş var orada. Şöyle esaslı bir karı gibi. Sırt üstü yatıp cigaraları tüttürür, çıplak sırtlarını güneşte yakarlardı. Bir yanda beş eski kazak genç bir acemiyi sorguya çekerdi. Hangi nahiyedensin sen? Yelenskaya'danım. Tekesin yani. Evet efendim. Tuzu neyle taşırlar sizde? Az ötede Kozma Kruçkov at çulunun üstünde tembel tembel gerinir, bıyığının uçlarını burardı. Atlarla taşırlar. Başka neyle? Öküzlerle. Peki sizde Kırım'dan tütsü balığını neyle getirirler? Hani sırtları kambur öküzler vardır, diken yer. Ne derler onlara? Deve. Ha ha ha. Kruçkov tembel tembel doğrulur, ümüğü, fırlak, safran sarısı boynunu ileri uzatıp deve gibi kamburlaştırırdı sırtını. Oğlanın üstüne yürürdü. Bir yandan palasının kayışını çıkarırdı. ''Yat ulan aşağı!'' Haziran akşamının sıpsıcak alacakaranlığında kazaklar ateşlerin çevresini sarar türkü çağırırlardı. Kazağın biriydi bir uzak diyara gitti. Atını ovada sürdü de gitti. Evini barkını kodu da gitti. Gümüş gibi aydınlık bir tenor sesi üzgün, yakıngan, yükselip alçalırdı. Kalın sesler de kadife gibi ağır, yayın bir kederi dile getirirdi. Acep gelir mi daha? Bir tenor sesi bir perde daha yükselir, acı acı insanın içini dağlardı. Gün doğdu, akşam çöktü. Gelin kazığı boşuna bekledi. Gözü yolda, gönlü erde bekledi. Gitti gider, acep gelir mi? Birçok ses birden hevesle türküye katılırdı. Poloveç birası gibi uçarıydı çok geçmeden türkü, öyle çarpıcı. Tepelerden öte kar dize vardı. Buzlar çatırdadı, boralar esti. Çam ağacı incindi, büktü boynunu. Yiğit kazak kaldı karlar altında. Birbirlerine basit kazak hikayeleri anlatırlardı. Tenor alçak sesle ıslak nisan toprağı üzerinde uçan tarla kuşu misali kendi kendine mırıldanırdı türküsünü. Yıkıldı kazağım ölürken yalvardı. Mezarın başına yığın da toprağı. Kalın sesler kederli kederli katılırdı. Dikin yurdumdan bir fındık ağacı, saçılsın üstüme ışınacak baharı. Az ötede başına birkaç kazağın çöktüğü bir kamp ateşinin orada başka bir türkü yükselirdi. Ah azaktan gelir de dona doğru gider, sıralama mal dolu gemiler. Zafer kazanmış evine döner genç ataman, te uzaklardan gelir ardında asker. Bir başka ateşin başında bölüğün hikayeci başısı anlatırdı anlatırdı. Gözlerini kırpmadan dinlerdi kazaklar. Arada bir hikayenin kahramanı Moskovların ya da Çinlerin kurduğu korkunç tuzaktan fiyakayla kurtulunca dinleyenlerden birinin eli ışıkta bir bembeyaz parlar, çizmesinin baldırına şap diye iniverirdi. Bazen de bir başkasının ''Yaman kişiymiş ha!'' diye sesi duyulurdu. Hikayeci yine koyulurdu anlatmaya, anlatırdı anlatırdı. Alay kır konağına vardıktan bir hafta sonra bölük kumandanı Popov, Nalbant'la başçavuşu yanına çağırdı. ''Atlar ne durumda?'' diye sordu. ''Hepsi sapasağlam kumandanım, her şey yolunda.'' dedi başçavuş. Yüzbaşı kara bıyıklarını burup sordu. Alay kumandanı bütün üzengilerin...